Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında gündemi birbirine bu kadar bağlı, bu kadar birbirinden ayrı başka bir ülke var mıdır diye sordum ve aşı karşıtlığı üzerinden biraz Türkiye'deki bunun devamını bu cuma özellikle bıraktım. Şimdi biraz konuşacağız gazete bölümünde. Mailler de gelmiş yayın arasında çünkü. Ama iyi de yani sen tek kişiyim dedin, medyaskopla ilgili kalanını anlatmadın diye konuşacağız. Cuma günü bunu ayrı bir başlık olarak da zaten serbest uçuş dertleşme yayınında ele alacağız, merak etmeyin. Onları konuştuk. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelere başlayacağız. Siz yayını paylaşacaksınız. Ben de paylaşacağım. Sadece size bırakmayacağım elbette. Ve paylaştıktan sonra da göreceksiniz ki olması gerekenlerin hiçbiri yok gazetelerde. Yani gazetelerden kastım iktidara meyyal, artık onu çok yanlamış, dibinde gezen gazeteler. Onun dışında bir grup insan hala dert anlatmaya çalışıyor. Onları da göreceğiz zaten. Gazete Pencere mesela tam olması gereken manşeti atmış bugün. Bence bugün bütün Türkiye bu manşeti konuşmak zorundaydı. Ama işte ısrarla, hani ilk yayında söyledim ya, yoksulluğu engelleyemiyorsan yoksulluğun konuşulmasını engellersin. Herkes böyle yapar. Yani kafasında demokrasinin zerrece yeri olmadığı insanlar muhtemelen bu yolu tercih edeceklerdir. Bizde olduğu gibi. O yüzden gazetelerde hani bir grup goy goy var, bir grup bak neler çeviriyorlar var falan. Hepsini göreceğiz ve Gazete Pencere ile başlayacağız. Pencere'nin manşeti açlık sınır tanımıyor. Pandemiyle birlikte ekonomik buhran da bitmek bilmiyor. Hayatlar ağırlaşıyor, hele de yoksullar için. Açlık sınırı diyorlar terminolojide ama artık sınır tanımayan bir açlıkla karşı karşıyayız. Birleşik Kamu İş'in yaptığı araştırmaya göre açlık sınırı artık 3513 lira. 3513 lira. Yani bu tutarın altında geliri olan milyonlarca asgari ücretli altında aslında aç yaşıyor, gerektiği gibi beslenemiyor. Karışmış biraz cümle. Ben size çok daha netini söyleyeyim. Türkiye'de aç olarak tanımlanabilmeniz için bile asgari ücretin üzerine 1000 lira kazanmak zorundasınız. Yeterince açık mı bilmiyorum. Asgari ücretin üzerine 1000 liraya daha ihtiyacınız var. Yoksa aç bile sayılmıyorsunuz. Hani boynunu sola devirip böyle bıdır bıdır bir şeyler anlatan saçma sapan bir insan vardı, hatırlıyor musunuz? İşte mutlak işsizlik, kesin yoksulluk falan gibi abuk sabuk şeylerle devran döndürmeye çalışıyordu. Sonradan kendisi başka bir yere kapılandı ve hayatını devam ettiriyor şu anda. İşte onun söylediği ifadeyle bunun tanımı yok. Yani bu nasıl adlandırılır? Ne diyeceğiz mesela buna? Artık bitiklik sınırı mı? Ölüm sınırı mı? Ne bileyim, buna bir isim bulmak lazım. Çünkü açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki mesafe artık böyle dağlar kadar. Üstelik bakın şunu unutmayın. 30 Haziran tarihi itibariyle Türkiye'de işten çıkartma yasağı sona erdi. Yani pandemi koşulları nedeniyle kapanan iş yerlerinde bir şekilde işte devlet desteğiyle, kısa çalışma ödeneğiyle bilmem neyle toparlanan düzen, toparlanmaya çalışılan düzen artık yok. Yani bu dönemin iş verileri TÜİK'in yalanlarına mecbur kalıp sızdığı günde, yani işte Ağustos ayını geçtikten sonra biz Eylül ayında göreceksiniz bunun sonucunu. Yazın bugünden bir yere. Biz korkunç bir işsizlikle karşı karşıya kalacağız o dönemde. Birileri anlatıyor yani, köşe yazarı olarak bir yere oturttukları soytarılar. Onda orası yetmez, senin televizyonun başına geçirelim dedikleri soytarılar yazıyor ya. İşte arkadaşımla konuştum ya, bir işçi bulamıyorum dedi ya. Ben hangi arkadaşın o? Bir söylesene, biz de bilelim. Hakikaten hangi arkadaşındır o? Ayrıca bir insan seninle arkadaşsa zaten referans olma niteliğini kaybetmiş durumdadır. Akli melekesi yerinde değil demek ki onun. Bir insan seninle niye arkadaş olur ki? Ha, iktidar yalakaları iktidara yalaka görünmemek için, sosyal demokrasinin içindeymiş gibi mesela görünmek için oralarda yazıp çizerken sana kıçın kıçın yanlayabilirler. Aman abi ya, bak bunlar geçmişte de oldu güzel kardeşim. Mesela cemaat çok güçlüyken Ankara'da mesela benimle birlikte aynı dönemde yöneticilik yapmış pek çok arkadaşım bunu bilecektir, anlayacaktır. Ya bu insanlarla yenen öğle yemekleri neden yenirdi bu insanların? Çok bayıldıkları için mi? İşte Samanyolu'nun temsilcisiyle, Zaman Gazetesi'nin bilmem nesiyle niye yaparlardı bunu? İktidara kıçın kıçın yanlamak için, o zaman onlar güçlüydü. Şimdi de aynı şey yapılıyor. Bir takım soytarıları önce televizyona çıkartıp parlatıyorlar. Parlama imkanı yok. Ama işte parlamış gibi gösteriyorlar. Sonra gazete yöneticisi yapıyorlar. Oradan televizyonu atıyorlar falan. O da oturuyor yazıyor. Arkadaşımla konuştum. İş adamı çok da büyük. Ağlıyor ya. İşçi bulamıyorum diye. Ya yalancısın. Sen de yalancısın. Senin arkadaşın olan adam da ziyan zaten. Onu da geç de. Ama yalancısın, büyük yalancısın. Bu ne? Türkiye'de böyle bir durum varsa, yani bu uyuklayarak söylenecek bir yalan değil ki. Atıyorsun, kimse sallamıyor artık. İşte o yüzden yoksulluğu engelleyemeyenler yoksulluğun konuşulmasını engelliyorlar. Bu fon hikayesini merak etmeyin, konuşacağız. Yani hiç de eğip bükmeden konuşacağız. Ya tavrımı biliyorsunuz kardeşim, 6 sene oldu ya. 6 sene oldu artık, herhalde herkes tanıyordur diye düşünüyorum. Yayına sonradan katılanlar, sonradan gelenler değil ama 6 yıldır burada olanlar biliyorlardır. Ya bir şey bütünüyle beğenmek, sevmek, bilmem ne diye bir kural yok. Eleştirme hakkınızdan vazgeçmeyin. Hep konuşuyoruz. Bu yayın bunun için konuşuluyor ya. Bu yayın bunun için konuşuluyor. Biz bunu yapıyoruz burada çünkü. Yani bana öyle örnekler veriliyor ki işte Medyascope'la ilgili konuşuyorsun mesela. İşte onların aldıkları fonlar bilmem neler. Bir haber yapılmış dün. Dün müydü? Ya o kadar çok bir haftalık bir birikimin ardından oturmak o kadar zor ki yayının başına. Çünkü Türkiye şöyle bir ülke değil. Yani hop bıraktın, Brezilya dizisi gibi. Herhangi bir yerinden bindiğinde devam edemiyorsun. Arada acayip şeyler aşılmış oluyor. Yani Taliban'la ilgili mesela bizim inançlarımıza ters bir şey yok denilmiş oluyor. Hadi oradan lan demek gerekiyor. Aradan zaman geçmiş olsa bile. Ama şöyle bir haber yapılmış. Bir saniye bulacağım onu. Biri çünkü arada şey atmıştı. İsmini yine yazmamış. Bir yerde yazmıştım ismimi falan. Ben senin ismini takip etmek zorunda mıyım kardeşim? Delikanlı ol, adını yaz, adını. Adını, kim olduğunu yaz. Diyor ki, Kemalizmin karalanması için çaba gösterilen her eylem geçmişte olduğu gibi halen Ruşen Çakır eliyle devam etmekte. Son yapılan haberlerde bile var. Kemalizmin silinmesi gerektiği. Bir söyleşi yapılmış, onun içinde Kemalizmin silinmesi gerektiği. Ya bunu söyleyen bir sürü insan var. Sen katılmak zorunda değilsin ki. Ben de değilim. Ben de böyle düşünmüyorum. Bu Ruşen'in yaptığı işi kötülemez ki. Ruşen'in karşısına çıkıp şunu demeni gerektirir seni. Yok öyle bir şey kardeşim. Bence öyle bir şey yok. Niye biz mülteciler konusunda burada hiç kimse konuşmazken bu kadar rahat konuştuk? O gün söylediğimin hala arkasındayım ben. Bak Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz konuştu. Diyor ki eğer illa gidecekse Afganlılar, ya Türkiye'nin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Niye? Şair burada ne anlatıyor? Aç dekoderi, bak şöyle bir altyazı çıkacak sana. Diyecek ki parasını veriyorum ulan, sende kalacak. Bu kadar basit işte. Bu kadar basit. Burada Kemalizmle ilgili söylenen söz söyleyeni bağlar. Karşısına çıkıp sen de şunu söylesin, alakası yok. Devam. Türkiye'li sporcunun olimpiyat başarısı haberi. Bunu buldum bu haberi. Türkiye'li sporcunun olimpiyat başarısı diye bir haber yapılmış Medyascope'da. Bak hiç eğip bükmeye gerek yok. Halt etmişsin. Halt etmişsin. Irkçılık, hani burada hep söylüyorum ya, dalga geçerek söylüyorum. Ya ben işte Türk'üm diyorum mesela, ulan ırkçılık yaptım şimdi. Çünkü öyle mesela Türkiye'de Kürt'üm dediğin zaman demokrat oluyorsun, Türk'üm dediğin zaman ırkçı oluyorsun. Alakası yok kardeşim. Aralarında bir eşitlik olması lazım. Türkiye'li diye bir kavram olmaz, olamaz. İngiltereli diyor musun sen? Fransalı diyor musun? Neden? Irki bir kavram değil ki bu. Kaldı ki eğer deşecek olursan bak pişman olursun. Neden biliyor musun? Türkiye'li diye bahsettiğin voleybol oynayan o gencecik kadın var ya, Türk o. Ya çıkarsa o da kendini savunmaya kalkarsa ne yapacaksın? Hayır kardeşim ben Türk'üm derse ne yapacaksın? Biz bunu ırk kavramının dışına çıkartarak tartışmak zorundayız. Bu Medyascope'da oldu diye alkışlayacak falan değilim ki, ben hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Siz de yapmayın. Ama bu toptan red getirmesin. Bakın bugün Türkiye'de gerçeğin konuşulduğu çok mecra yok artık. Ve bu fon hikayesi orada konuşulacağı zaman, yani cuma günü daha uzun konuşacağız, hiç eğip bükmeden hem de hiç. Burada konuşulacağı zaman aynı şeyleri konuşacağız. Yani fonla aldığı parayla ne yaptığı önemli insanların. Nasıl haberler çıkarttı? Hep şunu söylüyorlar işte. Böyle bir ezber mi? Yani anlattım ya ilk yayında. Anaokulu öğretmenleri grubu 28 kişilik. 28 tane ben sildim. Daha geniştir muhtemelen. 28 tanesini ben blokladım. O anaokulu öğretmenlerinin ortak bir cümlesi vardı mesela. Parayı veren düdüğü çalar oğlum. Tabii ki o fonları veren istediği gibi haber yaptıracak. E bak. Haberlere bak. Zahmet et. Kıçını kaldır. Bir bak. Ne yapılmış haberlerde? Hatırlıyor musunuz? Burada gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin, Gazeteciler Cemiyeti'nin yaptığı, merkezi Ankara'da olan Gazeteciler Cemiyeti'nin o yaptığı fonla Media for Democracy'nin içinde 3 senedir ben içindeyim ve burada gösterirken size şunu anlattım. Ya kardeşim ben bunun mücadelesini verdim. Ve bugün yine veririm o mücadeleyi. Çünkü şöyle bir zorunluluktan söz ediliyordu. Deniyordu ki bir dakika kardeşim arkaya AB logosu koyacaksın. Hayır, olmaz öyle bir şey. Olmaz, olamaz. Benim açımdan olamaz. Ben yapamam öyle bir şey. Burada arkada duran logo, yani bu yayında sürekli olarak onun için duruyor. Şu, Gazeteciler Cemiyeti'nin logosu ve gururla taşıyorum. Çünkü benim meslek örgütüm o. Herkes arkasını döndüğü zaman bana sahip çıkan örgüt. Gururla taşıyorum. E şimdi fondan bahsediyorsun. Avrupa Birliği fonunu Gazeteciler Cemiyeti kullanıyor diye ne yapalım? Ben mesela burada Avrupa Birliği fonuyla Gazeteciler Cemiyeti'nin ekipman olarak desteklediği bir gazeteci olarak buna aykırı davrandım mı, hiç duydun mu? Avrupa Birliği en az iki yüzlüdür diye sürekli olarak söylüyorum. Bakın Sebastian Kurz'un söylediği budur. Türkiye'de kalmaları daha uygun. Neden? Lan paranı veriyorum senin diyor. Artist, kime artistlik yapıyorsun sen diyor. Paranı veriyorum. Bakın şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemiyle ikinci bir rüşvet paketi gündemde. Ben de katılıyorum. Ben de katılıyorum buna. İkinci bir rüşvet paketi gündemde. Şimdi Avrupa Birliği yeni bir paket açıklayacak. Çünkü sınırlar açıldı. Resmen bizde hükümet, devlet, devleti yönetenler bir tehdit malzemesi olarak kullanıyor bunu. Sınırlar gösteriliyor. O haberler o yüzden körükleniyor o kadar. Yani işte Çeşme'nin sahiliymiş, bilmem neymiş o haberler. Avrupa Birliği diyecek ki tamam kardeşim en son ne anlaşmıştık? 6 milyar dolar. Ben sana 7 bin olmaz hocam. Ondan aşağı artık kurtarmaz. Üstelik bu sefer ödemeyi paket istiyorum. Bak göreceksiniz pazarlık, at pazarlığı böyle yapılacak. Yazın. Bugün 26 Temmuz 2021 saatte 10.43. Yazın. Bu sefer olmaz. Öyle parça parça olmaz kardeşim. Parayı tiko vereceksin. E iyi de ben bunun karşısında durmayacaksam benim yaptığım insanlık neye yarar? Ya burada defalarca konuştuk kardeşim. Bir sosyal medya güzelleri grubu var. Mesela onlar hep aynı yerden biniyorlar bu trene. Diyorlar ki insan hakları açısından son derece yanlış. Son derece. Yani tabii ki gelecek. Hatta şöyle hatırlatmalarda bulunuyor bak. Sen geldiğin bu yurda ilk geldiğin zaman mülteci değil miydin? Değildim. Nasıl değildin? Göçler. Ulan mülteci falan değildim. Değildim. Yani hani bunu söyleyince de faşist oluyorsun ya bu ülkede, ırkçı oluyorsun. Geliyorlar işte atalarımız dört nala uzanıp uzak Asya'dan diyor yani Nazım. Onun söylediği gibi. Ben niye mülteci olayım? Yani burayı yurt edinip kalıyor. Sınırların bu kadar geçişken olduğu bir dönemde herkes mülteci. Yok kardeşim öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Öyle bir durum yok. Burada bu ülkede iş bu kadar kısıtlı, üstelik sosyal politikalar bu kadar yetersiz. Elbette Türkiye'nin farklı bir mülteci politikası olmak zorunda. Ve ben bunu savunmak zorundayım. Bana ne? Avrupa Birliği öyle diyor, Birleşmiş Milletler böyle diyor. Bu değil ki sorun. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. O yüzden toptan red bölümüne girmeyin lütfen. Sizin kafanızı karıştıracak o insanlardan. Daha bu haberleri bu hafta çok göreceksiniz. Bunu anlamak için çok zeki olmaya falan gerek yok. Daha başka kuruluşlar da çıkacak ortaya. Göreceksiniz. Yani yıllardır dinlediğiniz radyolar falan. Bunlar çıkacak göreceksiniz kardeşim. Oda TV, Oda TV'liğini yapacak yine. Dikkatinizi çekiyor mu? Cuma günü daha ayrıntılı konuşuruz bu hikayeyi. Ben ilk kez görüyorum. Ciddi söylüyorum. 51 yaşındayım. 32 yıllık gazeteciyim. İlk kez görüyorum. Oda TV kendini bak sol olarak tanımlıyor. Solumun odası. Oda TV, Ahval TV, cemaatin eskiden yani cemaatin eskiden beri gelen geleneğini sürdüren televizyon. Ahval TV ve Yeni Şafak aynı haberi yapıyor ya. Allah Allah, tamamen tesadüf. Lan bırak. Artist neyin tesadüfü? Bir yerlerden bir düğmeye basıldı. Kartlar yeniden daha geç bunları, geç bu klasik beylik benzetmeleri, öyle bir şey yok. Bak bir tane gerekçe var, bir daha söylüyorum sana. Yoksulluğu önleyemeyenler yoksulluğun konuşulmasını engellemeye çalışıyor. Tek dert bu. Çünkü buralarda, bu mecralarda seversin sevmezsin konuşulan konular çok çeşitli. Bunları televizyonlarda göremiyorsun, gazetelerde okuyamıyorsun, okuyamayacaksın. Onun için sahip çıkmak çok önemli. Eleştiri hakkından vazgeçme kardeşim. Ne Ruşen Çakır eleştiriden azade bir adam olabilir ne ben. Böyle bir durum yok. Ama toptan redde girersen eğer, işte o zaman Türkiye'de sosyal medyanın bitirildiğini göreceksin. Ve buna hizmet eden herkes Bu ülkede çok ciddi bir günah işliyor. Gerçekten. Yarın altından kalkılamayacak bir günah bu. Gazete Pencere. Ha, bu arada Avrupa Birliği fonlarından bahsetmişken şunu söylemezsem içim şişer. Avrupa Birliği ile ilişkileri Türkiye'de Bakanlar Kurulu toplantılarını. Diyeceksin ki şimdi hani lan Bakanlar Kurulu mu kaldı? Haklısın. Ama Bakanlar Kurulu toplantısının değişmez birinci gündem maddesi yapan hükümetin bu fonlardan torbayla kullandığını. Mesela Allah göstermesin ama evinize çağırdığınız bir ambulansa binerken hani sizin aklınız yerinde olmayabilir ama yakınlarınıza bir sorun. Arkasında Avrupa Birliği logosu olabilir onların. O zaman bir daha düşünün derim ben. Olur mu? Orta sınıf ve esnaf da bitiyor diye devam ediyor Gazete Pencere'nin birinci sayfasındaki haber. Bu arada bir de başsağlığı sevgili Yavuz Oğan babasını kaybetti. Çok uzunca bir süredir hastalıkla mücadele ediyordu zaten. Çok uzun. Ama kısa sayılabilecek bir süre önce de annesini kaybetmişti Yavuz. Hakikaten çiçek gibi, pırlanta gibi baktılar babalarına. Ama olmadı. Dün itibariyle babasını kaybetti. Yavuz Oğan'a da başsağlığı dileyelim sevgili Yavuz'a. 3513 lira üzerinde yaşayanlar açlıkla değil ama yoklukla sınanıyor. Çünkü gıda dışı gereksinmeler için yapılması gereken harcamalarda 8682 liraya yükseldi. Milyonların kurtulamadığı gibi bir zamanlar var olan orta sınıfın, hatta esnafın bile kolunu kaptırdığı yoksulluk sınırı ise 12195 liraya yükseldi. Mahalle esnafınız kaldı mı? Ciddi söylüyorum bak, bunu çok inanarak söylüyorum. Bir düşünün bakalım mahalle esnafınız çocukluğunuzdan bu yana kalan esnaf kaç kişi? Ben dün gece düşündüm bunu. Benim doğup büyüdüğüm mahallede Ankara'da Gençlik Caddesi'nde Anıttepe'de çocukları yakınları eliyle de devam ettiren yani happy topu bulabildiğim 4 tane çıktı. 4 tane. Sizin? Ve bunlardan çoğu da artık bu dönemde can çekişiyor. Ya mahallenin esnafı önemlidir kardeşim. Hani öyle bir şeydir ki o canın sıkıldığında önüne kasayı çevirip oturduğun bir insandır. Ya da dertleştiğin anahtar bıraktığın insandır mesela. Kalmadı değil mi? Size altın yakışır. Tokyo'da son olimpiyat şampiyonu Çin'e nefes aldırmayan ve 3-0 yenen filenin sultanları güçlü başlangıç yaparak gururumuz oldu. Ya bu filenin sultanları ifadesi sorunlu ama yerleştiği için kullanıyor insanlar. Dün sevgili Timur Akkurt çok güldürdü beni hakikaten. Filenin sultanları, potanın perileri, ceza sahasının patatesleri yazmıştı. Biz de biliyorsunuz bir de bizim efsane plaj futbolu milli takımımız varmış. Hiç haberim yoktu. Katar'dan 7 yemişler. Yani maç sonu denize girmeye gidildi muhtemelen. Hazır plajda oluşturulmuşken olmadı şey yapalım havuza gireriz diye. Ama dün öyle bir oynadılar ki burada daha önce de konuşmuştuk. Yani ben kadın voleybol seyretmeyi çok seviyorum. Çünkü çok voleybol seyretmeyi çok seviyorum uluslararası mücadeleleri de. Ama kadın voleybolu çok acayip bir şey. Oradaki o hırsı görebilmek mümkün. Ben de demin paylaştım. Lütfen siz de buna özen gösterin. Sağ olsunlar çok sayıda insandan da mail geldi, mesaj geldi. Ya vallahi senin paylaşacağını biliyoruz diye, biliyorduk diye. Doğru, yani milli takım kaptanımız Eda'nın efsane bir fotoğrafı var. Efsane bir fotoğraf, hani şu parmağını uzatıp. Hani o şey diyen necaset kütlesi var ya, yani işte sen bunun için yapmayacaksın, burnun ucunu göstermeyeceksin diyen necaset kütlesi. Ona, lan seni gördüm geri zekalı bakışı. Şöyle hani kim olduğunu biliyorum bakışı. O fotoğrafın sahibi sevgili Mert Bülent Uçma. Onu paylaştığını lütfen siz de adıyla paylaşın olur mu? Yani o bir emeğin sonucu çünkü. Mert Polonya-Türkiye maçında çekmiş onu. Yeni bir fotoğraf değil. Ama efsane, gerçekten efsane bir fotoğraf. Azim ve kararlılık nedir derseniz fotoğrafı var artık. Yani hakikaten fotoğraf var. Eda'nın yüzündeki o ifade. Bir, ben kaptanım. Hani burada raconu ben keserim. İki, adını bil seni gördüm. O burnunun ucu falan diyen gerizekalı var ya seni gördüm bakışı. Efsane Mert'e de eline sağlık diyelim. Kutlayalım bir kez daha buradan. Lütfen siz de paylaşırken öyle paylaşın oğlum. Emeğe saygısızlık çünkü bu ülkede artık rutin oldu. Biz yapmayalım en azından. İnşaatlar yetmedi şimdi de yangın. Bugün Çiğdem'in çok güzel bir yazısı var bununla ilgili. Atatürk Orman Çiftliği'nde yangın çıktı biliyorsunuz. Son dönemde hep talan davalarıyla gündemde olduğunu hatırlatmış Gazete Pencere ve dün bir kez daha aciz ettiği içimiz bu kez yaktılar Atatürk Orman Çiftliği'ni. Üstelik itfaiyeci Bayram Koç Müdahale sırasında fenalaşıp hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet dileyelim. Atatürk Orman Çiftliği için verdiği hukuk savaşları ile bilinen Mimarlar Odası Ankara Şubesi yine yakın takipte suç duyurusunda bulunacak. Evet, yani Ankara Mimarlar Odası'nın Ankara Şubesi hakikaten bu işin peşini bırakmıyor. Biz de sıkça haberleşiyoruz. Burada zaman zaman size de anlatıyorum. Vakalar zirveden zirveye. İlk yayında göstermiştim, bir daha göstereyim görmeyenler için. Buyurun. 14.200 dün itibariyle yeni vaka sayısı ve vefat sayısı da 55'e yükselmiş durumda. 223.000 küsür test yapıldı. Bakın bu gidişat bize ne söylüyor? Bize derken yani bana bir şey söyleyemez çünkü benim haddim değil, beni aşar bu. Ama bunu anlatan hekimlere, sağlık çalışanlarına ne söylüyor? Bizim 30.000, 40.000 rakamları çok yakınımızda artık. Hiç kimse kıvırmasın, 10 gün kaldı. Hatta bugünden tarih atabilirsiniz. Çünkü bayram tatili ve ardından 15 günlük süre içinde o patlayacak COVID-19'la birlikte biz 30 bini falan çok rahat göreceğiz. Üstelik bu kez saklayamayacak iktidar. Neden biliyor musunuz? Çapı yetmiyor. Çünkü bu ülkenin sağlık bakanı çıkıp sadece şunu söyleyebiliyor. Tedbirinizi almanız lazım. Ben niye alıyorum ya? Tarım bakanı da şunu diyor tabii. Yani siz de elinizden geleni yapın. Siz yapın. Senin işin ne? İşinin adı ne? Niye oradasın? Her şey inşallah maşallah kaldı. Bu saatten sonra evet Hasan Ali'nin söylediği gibi bu saatten sonra gelecek olan hiç şaşırmasın kimse. Aa nasıl oldu ya? Ya biz bunu istemiyorduk. Kapanma bunun sonu o. Bir yandan aşı olmayan bir grup var. Hani ben burada konuşunca çok üzülüyorlarmış. Arada mailler geliyor çünkü. Çok sert konuşuyor. Ya daha sert konuşmak lazım. Bak ben İtalya'nın ve Yunanistan'ın yanındayım. İtalya ve Yunanistan bu sabah itibariyle artık şöyle bir oluşuma gidiyorlar. Huzur evleri ve bakım evlerinde çalışanlar aşı olmazlarsa işten çıkartılacaklar. Hiç şansın yok kardeşim. Hiç. Bu saatten sonra bizim de yapmamız gereken hikaye bu. Bakmayın sağda solda atıp tutana işte hani bana yazan o ana sınıf öğretmenleri grubuna falan. Hiç girmeyin o işlere. Yani ateş olsa bir tanesi o kadar uzun mücadele etti ki şöyle bir yalan atmış mesela ve böyle benim İyi arkadaşlarım, iyi dostlarıma mailler atmış. Demiş ki ya ben bu adam var ya, ben bunu söyledim diye takipten çıkmıştım. Ondan sonra baktım hala aynı devam ediyor. Dün yakaladım herifi. Bak dün yakaladım. Adı sanı yok bu arada. Soytarının teki. İsmini yazamayacak kadar ödlek. Dün itibariyle cep telefonumdan saatiyle fotoğrafını çekerek dedim ki sen nasıl aşağılık bir yalancısın ya. Ben hani takip bırakmıştın artist. Neyse rahatla ben seni atıyorum. Tek tek bunlarla uğraşmak gerekiyor. Uğraşacağız çünkü bu yalanla mücadelenin başka şansı yok. Mecburuz. Ya aşınızı olun. Lütfen olun. Sağa sola bakmayın. Abuk sabuk konuşanları dinlemeyin. Lütfen. Elimizde başka bir çare yok. Üstelik aşıyı sadece olmakla bitmiyor hikaye. Maskeyi falan devam edeceğiz daha. O kadar basit değil. Çünkü bütün hekimlerin söylediği gibi aşı olduktan sonra sen hasta olmuyorsun büyük ihtimalle. Hatta olursan da hafif atlatıyorsun ama taşıyıcı olma ihtimalin değişmiyor. O yüzden virüs almamamız gerekiyor. Ya bunu anlamak bu kadar zor değil ya. Ama ısrarla direnenler var. Bunu cuma günü daha uzun konuşuruz ama şu aşı milliyetçiliği hikayesi Türkiye'de çok güçlenen bir hikaye. Bakın ikinci dalga böyle çıkacak Türkiye'de. Yani şu olacak. Bunu öngörmek için de çok zeki olmaya falan gerek yok. Yani müthiş bir projeksiyon falan değil bu. Öyle düşünmeyin ama bu olacak. Bizim devam eden yerli aşı çalışmalarımız var ya. O aşı çalışmalarının artık sona yaklaştığı duyulduğunda peki tamam o zaman ben olacağım diyenler çıkacak. Göreceksiniz. Sanki Pfizer-BioNTech aşısının mucidi Özlem Türeci ve eşi değilmiş gibi. Hani işine geldiği zaman onu dövüyor ama öbür taraftan bunu dövüyor. Ya, Türkiye bir tuhaf bir ülke gerçekten. Aziz Sencer Hoca'nın sosyal medyada birden fazla hesapta ismi geçiyor. Adamın bir tane hesabı var. Eşiyle birlikte kendi ismini kullandığı tek hesabı var. Ama onun dışında mesela diğer hesaplarına bakıyorsun. Aziz Sencer Profesör Doktor yazıyor. Altında boru gibi parodi hesap yazıyor. Ama takip edenlere bakıyorsun. Lan insan biraz utanır ya. Bir okuduğunu anlamayacak düzeydeyse eğer o takip eden insanlar. Hakikaten bitmişiz biz ya. Gazete Pencere böyle. Hemen devam edelim ve Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti müjde değişti mi? Hangisi? Bizde 1 milyon tane müjde var. Eski Dışişleri Bakanı Gürel Erdoğan'a birilerinden telefon gelmiş olabilir diyor İpek Özbey röportajı. Erdoğan'ın KKTC meclisindeki konuşmasının bir saat geç başladığına dikkat çeken Gürel, birilerinden telefon mu geldi, bazı görüşmeler mi yapıldı da vazgeçti, kuşkuluyum. Yok, eğer Erdoğan gerçeklerden bu kadar kopuk davranıyorsa o zaman hepimizin kaygı içinde olması gerek. Biliyorsunuz müjdeyle ilgili olarak acayip şeyler konuşulmuştu. İşte Kıbrıs'ın adı değiştiriliyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şöyle olacak, böyle olacak, ama çıka çıka içinden külliye çıktı. Ya hani bir şekilde orada bulunmuş insanlar, Kıbrıs'tan yayın izleyen Şengül var işte, Şengül Ablemitoğlu orada. Gördünüz mü bilmiyorum ama oradaki başkanlık sarayını. Çok güzeldir o ya. Çok güzeldir ve yeterlidir. Hani külliye gibi bir görgüsüzlük abidesi değildir. Gerçekten bak, değildir. Çok zarif, çok zarif bir binadır. İşte yetmez, yakışıyor mu falan? Yakışıyor. Yakışıyor. Ya kardeşim, biri çıkıp bunu söylese o tartışma bitecek. Bu tanınma hikayesi, evet Hasan Ali'nin söylediği de, bu tanınma hikayesi o kadar alengirli bir konu ki, siz şimdi adını değiştireceksiniz, şu tanıyacak, bu tanıyacak. Ya işine geldiği zaman sen benim öz kardeşimsin diyen Azerbaycan nerede? Ha? Hani biz öz kardeştik? Böyle olar hiç. Oluyor değil mi? İşte bak, bunun için özgür medyaya ihtiyacımız var. Çünkü bunu hiçbir şekilde başka yerlerde tartıştırmıyorlar. Yani sadece yoksulluğun tartışılmasını engellemek değil burada. İktidarın işine gelmeyen her şeyin tartışmasını durdurmak. Kıbrıs'la ilgili konuşulacak 1 milyon tane şey var. Değil mi? 19 milyarlık itiraf Erdem Sevgin'in haberi. İktidar Kuzey Marmara'da 2.1 milyar dolarlık rekor artışı kabul etti. Kaç? 2.1 milyar dolar. Çarpma. Çok kalın, çok kalın. Rahat olanı biliyoruz da. Hani bizdeki hesaba göre kabaca böyle 17 trilyon, 17 katrilyonu falan geçiyor. Yani nereden baksan Diyanet'ten fazla para ya, Diyanet'in yediğinden. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Cengiz Limak ortaklığınca yapılan Kurtköy Akyazı ile Kınalı Odayeri kesimlerinde ortaya çıkan 2 milyar 186 milyon dolarlık ek maliyet konusunda Ulaştırma Bakanlığı sessiz kalırken Maliye Bakanlığı rekor orandaki ek maliyet artışını doğruladı. Güncel döviz kuruyla 19 milyar lirayı bulan maliyete dikkat çeken CHP'li Akın, garanti tutarı ve süresinin ne kadar değiştiğinin de açıklanması gerekiyor. Verilen garanti koşullarının otoyoldan geçse de geçmese de para ödeyecek vatandaşın bilmesi gerek diye konuştu. Havaalanları var mesela ülkede. Ya öyle havaalanları var ki, ismini vermek istemiyorum, onlar kendilerini bilir. O havaalanından yolculuk yapan insan sayısı normalde o kentin herhangi bir taksi durağından taksiye binen insan sayısından az. Ama yapılmış. Aile hekimleri eyleme başlıyor, iş bırakma ve istifalar geliyor. Aile hekimleri sosyal medyada paylaşım yapmalarını ve basına konuşmalarını yasaklayan yönetmeliğe karşı eylem başlatıyor. Hekimler istifa dilekçelerini bakanlığa sunulması için Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'na gönderip iş bırakacak. Federasyon Başkanı Sezen, bakanlığın kendileriyle görüşmediğini açıkladı. Valla bu eylem olur mu? Ben çok emin değilim. Olmalı mı? %100. Çünkü aile hekimliği öyle bir yere getirildi ki Türkiye'de, resmen sizi mahalle sekreteri yapıyorlar. Her şeyden siz sorumlusunuz. Kaynak yok, kaynak cebinden de karşılayabilirsin. Ama buralar sana bağlı. Hasta takibi sende, filyasyon sende, bakım sende, hizmet hepsi sende. Para vermem. Şehirvan Kıraç'ın çok ilginç bir haberi var. Yasak alkole yaradı. Nisan-Mayıs aylarında satış 17 günlük yasağa karşın 6,5 milyon litre arttı. Dikkat! Pandemi ve Ramazan gerekçesiyle 17 günlük alkollü içki satış yasağı tüketimi arttırdı. Nisan-Mayıs 2021'de 2020'nin aynı dönemine göre satış %5 artarak 133 milyon litreden 139 milyon 464 bin litreye çıktı. Alkollü içkilerden aylık 1.3 milyar lira özel tüketim vergisi geliri elde edilen Türkiye'de bu yıl tütün mamullerinden 65,5 milyar lira, 65,5 milyar. Alkollü içeceklerden 17.9 milyar lira ÖTV hedefleniyor. Yani sadece 83 milyarlık bir bölüm var. 83,5 milyar liralık bir bölüm var. Ve bu hani kabaca 10 milyar dolardan bahsediyoruz bak. Çok kabaca 10 milyar dolarlık bir bölüm var. Bu sadece alkol tüketimi ve sigara tüketiminden kaynaklanıyor. Ve bugünün iktidarı ne diyor? Üzümün kendisini ye. Burnunun ucunun görünmesi. Bak neden yalancılar buradan anlayabilirsin. Hani burada daha önce konuştuk ya. Mesela bana Kürt lazım değil, Kürdün oyu lazım. Mesela. Bu da aynı şey. Ben alkol tüketmeyin, geberin. Geberin. Alkol yasak, haram, günah. Ama parası lazım bana, onu bir verin. İkiyüzlülük bu işte. Dün Lozan'ın yıl dönümüydü. Onunla ilgili hani neler hissettiniz, neler yaşadınız bilmiyorum ama yani vay arkadaş ya. Ya böyle bu hakikaten gerizekalılıkta Everest'in limitlerini zorluyoruz biz giderek. Hala aynı yalanlar tedavilde. Ciddi söylüyorum. 100. yılına çok az kaldı oğlum. Çok az. Bitiyor. Bak o hükümler kalksın neler olacak. Şimdi bugün köşe yazılarında birazdan sözcünün içinde Çiğdem'inkini de göreceğiz ama bugün iktidara yakın köşe yazarlarından 3 tanesinin yazısı hani emir geldiği için yazacak tabii. Mecbur. Yasin Aktay önemli bir isim Adalet ve Kalkınma Partisi için, Erdoğan için hani gerçekten göbeğinin deliği kadar yakın her şekliyle. O mesela Taliban konusunu yazmış. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan kendisine uzatılan mikrofonlara dedi ki Taliban'ın inancıyla bizim inancımız ters değil. Bir, biz dediğiniz biz değiliz. Ben değilim. Bak mesela ben elimi kaldırarak söylüyorum. Bir, ben sizi sevmiyorum. İki, benim inancım, inançsızlığım sizin hayatınıza zerre kadar uymuyor. Üç, Taliban dediğiniz insanların, yobazların insanlığa zulmettiğini görüp söyleyebilen bir insanım ben. Bizim inancımız hiç uymuyor. Yasin Aktay neden uyduğunu anlatmış bugün. Gerçekten bak. Ciddi ciddi oturmuş, çatır çatır yazmış ve bir yerinde diyor ki neticede Taliban'ın uygulamaları belki kendi inançlarına referans veriyordur ama bu inançtan sadece bu yorum ve sonuç çıkar diye bir şey yok. Oysa sosyoloji bu ihtimalleri toplumsal değişim ve olaylardaki görülebilir veya görülmeyen farklı etkenlere dikkat çekerek öğretir. İnanç aynı ama uygulama farklı ortaya çıkmıştır. Yani ne diyor özetle burada şair? Ya uygulamada bir takım sıkıntılar olabilir tabii. Hani işte kadını sokakta yatır yere pantolon giydi diye kırbaçla döv falan. Yani istediğin gibi 5 kadın 10 kadın al bunlar sorun değil. Yani uygulama farklılıkları. Uygulama dediğin insan senin insan. Hayat. Hayat. İnsanlığın binlerce yıllık geçmişi, mirası. Getirirken yolda düzelttiği bir takım etkiler. Ve bunlarla bu kütlelerle benim inancım hiçbirbirine uymuyor. Bak bu ülkede samimi inananlara iş düşüyor. Neden biliyor musun? Çünkü burada ortaya çıkarttığın şey hani gerçek İslam bu değil diyorlar ya. Heh, tam bu noktadasınız işte. Bu yayında sıkça uyardığım gibi. Mesela MHP'lilere diyorum ya kaldır kafanı kardeşim. Kaldır. Tamam anlıyorum utanıyorsun ama kafanı kaldıracaksın. Samimi dindarlar siz de kaldırın kafanızı cevap vermek zorundasınız. İnanışınız uyuyor mu gerçekten sizin? Ha? Mesela sokakta kadının pantolon giydiği için kırbaçlanmasına razı mısınız? Olmadı ama. Dün sabah o zaman neden sevindiniz bizim kızlar 3-0 yenince Çin'i? İçiniz şöyle belli belirsiz bir kabardı değil mi? Bir karar vermek zorundasınız. Ve öyle gökyüzüne bakarak ıslık falan çalamazsınız kardeşim. Böyle bir düşünce mi? Sizin düşünceniz gibi bir düşünce mi? Çünkü bu topraklar öyle bir insan kitlesi yetiştirmiş durumda ki Bektaşi geleneğini, Anadolu İslamiyetini, Yunus Emre'nin felsefesini yerleştirmiş. Bütün bunların konuşulduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Biz nasıl aynı olabiliriz ya? Nasıl aynı şey yapabiliriz ki? Bunlar heykel yıkan, kıran, döken falan ucube tipler. Nasıl aynı olacağız? Vallahi sessiz kalma şansınız yok. Kusura bakmayın. Öyle bir yerden yakalandınız ki cevap vereceksiniz kardeşim. Ya bir adam vardı hatırlıyor musunuz? Yeni Şafak gazetesinde genel yayın yönetmeni yapıyordu ve ben diyordum ki sanrıları var bunun, acayip sanrıları. Gece yatıyor mesela İsrail uçaklarının gelip bombaladığını düşünüyor. Onlar gidiyor mesela galaktikalılar geliyor, uzaylı istilası falan oturuyor yazıyor bir de bunu. Sonra bunu artık gazete yönetimi dedi ki tamam lan tamam bunu al kardeşim artık coştu delirdi bu tamamen gidiyor. Ama köşe yazarı olarak devam ediyor. O bugün yandaş milli eksendir iç işgalcilere dikkat Ruşen Çakır ve diğerleri hangi amaçla fonlanıyor diye yazmış. Ben sizin adınıza bak sizin adınıza bu yazıyı okudum. Yapmayın Tek başınıza denemeyin. Zaten okunacak bir şey de yok ama yazının içi tamamen safsata dolu olmakla birlikte bir yerde ağzından pörtletiyor bazı şeyleri. Tutamıyor. Çünkü diyor ki bunlar diyor Osman Kavala örneğinde gördüğümüz gibi. Bak ısrarla binlerce gündür, artık böyle söyleyebiliriz, binlerce gündür içeride tutulan bir insandan bahsederken Osman Kavala örneğinde gördük, bir sinir ağı gibi organize edilmiş bunlar. Dubai toplantılarında biz bunları gördük. Bir çıkar ilişkisi mi, bir ideolojik öfke mi yoksa kan davası mı? Hiçbiri değil. Kimlik mücadelesi mi? Hiçbiri değil, belki hepsi ama hepsinin kendine göre ajandaları var. Ruşen Çakır ve diğerlerini neden böyle fonluyorlar? Hepsinin ortak noktası Erdoğan karşıtlığı diyor. Ne? Ya kendilerini o kadar önemsiyorlar ki. Vallahi bazen böyle hepsinin karbon fiberden yapıldığını düşünüyorum ben. Bu kadar önemli farklılık ancak oradan çıkabilir herhalde. Hepsinin bütün dünya bunun için mesela... Crest Vakfı bunun için var diyorsun. Mantıklı aslında. Yani bir atası dedesi için biri onun hayrına baktırsa buna ya. Ve yazısını şöyle bitiriyor. Daha önce burada öngördüğümüz gibi sadece savunmada kalmak en tehlikeli mücadele biçimidir. Ne diyor yani? Saldır diyor. Bu hafta böyle geçecek. Yazın bunu bir yere. Bu hafta çok acayip saldırılar göreceksiniz. Erbakan Medya Ödülü neden ABD'nin fonladığı Ruşen Çakır'a verildi? Yazan Bülent Orakoğlu. Bülent Orakoğlu mu? Lan ne alakası var? Eski polis değil mi o, eski istihbaratçı? He. Geçmişte pek çok yerde adını duyduk biz. He. Ne yazmış? Vallahi okumanızı hiç tavsiye etmem. Ben sizin için okudum. Ulusal güvenlik sorunu olarak görüyor. Bunu diyor ulusal güvenlik sorunu. Yani nasıl bir ulusal güvenliktir de bu? Acaba nasıl bir ulusal güvenliktir ki Ruşen Çakır'ın internet sitesine para vererek çökertebiliyorsun? Bitmiş ulan senin ulusal güvenliğin o zaman. Yazının içinde Erbakan Medya Ödülü neden verildi ona diye soruyor. Çünkü burada derdi, asıl hikayesi şu. Hocam bu Saadet'e gidecek oylar var ya, aman diyeyim ha. Saadet'e oy verirsen diyor burada şair. Saadet'e oy verirsen. Bunu Amerikan fonlarına vermiş sayılırsın. Yaz bunu bir yere bak. Aynen bu başlıkta yazı çıkacak burada. Bir diğeri Nuhal Bayrak. İçimizdeki bazı medyacılar neden Haçlıların kılıcını sallıyor diye soruyor. Ya hiç uzatmayacağım gerçekten. Öyle saçmalamış ki, o kadar ağır saçma ki yazdı yazı. Bırak bunları. Bana sadece şunu anlat. Bak, bir organize suç örgütünün lideri çıkıp dedi ki, ya benim evimde defalarca görüştük. Bu insanlara para verdim ben. Ayrıca onların para aldıkları ortaya çıktı. Ulan biriniz kalem oynattınız mı be? Ha? Biriniz kalem oynattınız mı? Neden? Selflight kardeşlerle ilgili olarak yaptınız mı bir şey? Yapmadınız. Neden? Bizim camiadan onlar. Ya okunmayı hak etmiyorsunuz. Gerçekten hak etmiyorsunuz. O kadar boşsunuz ki, o kadar tıntınsınız ki ancak böyle bir grup hani kafayı gerçekten yakmış insanı etkileyebiliyor. Ama devam edecekler. Bakın çok devam edeceklerim de. Bu hafta acayip geçecek. Sabaha bakalım, bırak bunları. Sabah da bugün manşette bir haber var. Ya bu hangi ülkeyse gözünüzü seveyim, bize de haber verin. Ulan biz yanlış Türkiye'de. Bana hakikaten ya paspasla adam öldürttünüz ulan, ben burada değil miydim? Dedirtiyor. Bak şimdi Türkiye'ye jet akın. Ney? Türkiye'ye jet akın. Dikkatli dinleyelim. Pandeminin yaralarını saran turizm hızla toparlanıyor. Ülkeye zengin turist yağıyor. Kafanıza düşebilir ha, dikkatli. Aman diyeyim böyle apartman saçak altlarından mümkün mertebe. Sadece Bodrum'a bir ayda 1480 özel jet indi. Ne yaptı bunlar? İşte geldi mahalle bakkalından ekmek arası helva aldılar mesela. Manavdan alışveriş yaptı hepsi. Ciddi söylüyorum. Çay bahçesinde oturup çay içti. Gördünüz mü herhangi biriniz? Yok, jet inmiş diyorlar. Ya biz Rus turistleri açtık Türkiye'yi. Bu biliyorsunuz hani varyantın artık plus'ı, artısı yani Rusya üzerinden geliyor Türkiye'ye. Şimdi Türkiye bütün bunları tatil beldelerinde patlamayı yaşamayacak mı? Mesela Antalya'da yaşanmayacak mı patlama? Ya mümkün mü? Neye karşılık? İşte o yüzden söylenmişti. turistle karşılaşacak her kişiye "Merhaba turist, biz dostuz, ahanda ben aşılıyım" yazılı tişört giydireceğiz. Neden? Türkiye'ye jetiniyor. Milyarder trafiği yazmış alt başlığı da. Fondaş medyayı İsveç'te beslemiş. Bak bak şimdi. Muhalefet destekçisi medyanın ABD ve Norveç'in yanı sıra İsveç tarafından da fonlandığı belirtildi. Söyledim ya. Orada 4 yıldır yazıyor. Ya, o kadar büyük yalancılar ki. Haşmet Babaoğlu yazı yazmış mesela. Foncular dayanışıyor diye. Haşmet Babaoğlu yazıyor bunu. Çok acayip ya. Ha ama bugün için ayırdığım haber Sabah gazetesinden. Bak şu haber. Zorbalık ittifakı. İstanbul Şile'de haber peşinde koşan A Haber kameramanı ve muhabirine tekme tokat saldıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Can Kurtaranlara İyi Parti kalkan oldu. Bu partinin milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve ilçe başkanı Kamil Koç zorbalara destek için adliyeye koştu. Bir dakika. Bu arkadaşlar kimse? Gazeteci arkadaşlara şiddet uygulayanlar, onlar zaten isimleriyle verilmiş. Onlar yapacak o açıklamayı, o soruşturmaya tabiler. Ya daha geçen hafta Türkiye'de bir grup gazeteci polis öldürüyordu. Kalkanla dövdü. Yere ensesine basarak yatırdı, kafasına tekme attı. Ne yaptınız ulan? Biriniz haber yapabildiniz mi? Onun için diyorum işte bu gazete falan değil ya. Gazete değil bu. Yani AKP basın bülteni ama hani okur musun? Bu bülten okunmaz ya. Vallahi ben sana söyleyeyim. Hani tecrübeli biri olarak söyleyeyim. Bunu okuma. Bunu okuma. Başka bir şey okursun ya. Sözcünün manşeti: Atatürk Orman Çiftliği'ne, saraydan ABD elçiliğine, yollardan otoparka, Ankapark'tan restoranlara kadar her şeyi yaptılar. Atatürk'ün emanetini şimdi de yaktılar. 19 yıllık AKP iktidar döneminde parça parça yok edilen Atatürk Orman Çiftliği'nde dün de bir meczup yangın çıkardı. 5-6 hektarlık alana yayıldı. Bu arada Çiğdem Toker, Atatürk Orman Çiftliği'ni yakan meczup kim diye sormuş. Lütfen bu yazıyı okuyun. Bugünün okunması gereken yazılarından bir tanesi. Çünkü burada Astola'nın temel bir bakış farklılığı olduğundan bahsediyor Çiğdem. Ben yazının sürprizini çok bozmayayım size anlatıp ama okuyun derim. Çok acayip ya. Belden yukarısı çıplak bir meczubun çıkardığı söyleniyor yangına. Aşı da dipteyiz. Bakan Koca 23 milyon kişinin henüz aşı olmadığını belirtti. Dünyada da aşılamada 8. kademedeyiz. Durum kötü. Sonra ne dedi? Tedbirlere uyarsak sıkıntı olmaz. Kim alacak tedbiri? Ben. Ya hepinizden çok özür diliyorum. Vallahi ben bu ara tedbir alamadım ya. Benden kaynaklandı o. Utanmazlık böyle bir şey işte ya. Demin konuşmuştuk ya hani Mimarlar Odası Ankara Şubesi bu işin peşini bırakmıyor diye. Tezcan Hanım, Tezcan Can'dan. Atatürk Orman Çiftliği'nde yol açanlar yangına da yol açtı. Suç duyurusu yapacağız demiş. Onlar hakikaten bırakmıyorlar bu işin peşini. Biz de buradan bırakmayız. Devam ederiz, merak etmeyin. Sözcü böyle. Bir Gün gazetesine bakalım. Çanlar çalıyor manşetiyle. Bizim de son kapattığımız yayın oydu ya. 9 günlük tatil bitti. Yeni haftaya 14 bini aşan yeni vaka sayısıyla giriyoruz. 4. pik uyarısı yapan uzmanlara göre tek yol aşılanmayı hızlandırmak. Olur mu? Bilmiyorum, size soruyorum, olur mu? Ben size söyleyeyim. Şu aşı milliyetçiliği dediğim hikayeyi yazın bir kenara. Bak bir grup öyle dökülecek. Benim ülkemde yapıldı oğlum. Türkler yaptı lan bu aşıyı. Öbürünü yapan Özlem Türeci'nin eşi. Olsun, onlar Almanya'da yaptı. İsmail Arı'nın bir haberi var. Küçücük bir haber. Ama bence bugünün önemli haberlerinden biri olmalı. Televizyon programlarında sarf ettiği skandal sözlerle hafızalara kazınan AKP tanıtım ve medya başkan yardımcısı Emre Cemil Ayvalı'nın kurucusu olduğu şirkete AKP'li belediyeler binlerce liralık ihale verdi. Şirket geçtiğimiz Nisan ayında AKP'li Ağrı ve Ordu Belediyesi'nden toplam 352 bin liralık anket ihalesi aldı. İhalelerin tartışma ardından Ayvalı'nın istifa etmesi sonrası devam ettiği anlaşıldı. Ne yapsın çocuk, daş mı yesin? Çok acayip ya. Çok. Bir de bugün Ozan Gündoğdu'nun bir burada yazısı var. Çok ilginç bir yazı. Dikkat. Osmanlı'dan bugüne ekonomi tarihine yakından bakıldığında çarpıcı bir gerçek ortaya çıkıyor. Hükümetin son 10 yılının para politikasıyla dağılma döneminin Osmanlısı arasında büyük benzerlikler var. Onlar da sürekli olarak işsiz nüfusun bakımı ve sabit ücretli kesimlerin omuzlarına eş yüklerken, Profesör Şevket Pamuk'un incelemesine göre tüketici fiyatlarının genel düzeyi 1469'dan 1914'e kadar tam 300 kat arttı. Fiyat istikrarındaki böylesi krizlerse bizzat devlet eliyle gerçekleştirilen para politikasında gizli. Ama bazı yıllarda fiyat artışları öyle hızlanıyor ki durum ortalama enflasyonu bile yükseltiyor. Yazıyı okuyun, çok ilginç ayrıntılar var. Şevket Hoca'nın Şevket Pamuk'un o ünlü kitabından da alıntılarla beslemiş zaten yazıyı sevgili Ozan. Eline sağlık diyelim. Ama önümüzdeki dönemin büyük sıkıntısı maalesef pandemi olacak yine. Evrensel göçü hazırlayan koşullar tartışılmalı manşetiyle çıkmış. Afgan göçü nedeniyle ırkçı söylemler öne çıkarken göç hakkında çalışan Doktor Sibel Kara da göçün yapısal nedenlerini anlattı. Küresel göçü yöneten küresel sermaye var. Göç aynı zamanda teşvik ediliyor. Kriz söylemi yapısal nedenleri unuttur. Hocam bunların hepsi güzel. Çok güzel, akademik olarak incelenmeli. Ama bir de pratikte bunun ne olduğu açıkça konuşulmalı. Yani şu bağlam kurtarmıyor insanları. Ya bu politikasızlık konuşulmalı. Bakın Avusturya Başbakanı açık dille yani çok açık itiraf etti ya. Lan parasını veriyorum, kim artistlik yapıyorsun sen dedi. Afgan mülteciler oraya gidecek, o kadar. Bitti. Bizim bunları konuşmamız lazım. Ağzını açıyorsun hemen biri bağırıyor ya. Irkçısın sen, değilim ulan. Irkçı falan değilim. Değilim ama hakkımı savunmak da benim hakkım. Türkiye nüfus politikası uygulayan nasıl bir nüfus politikası bu? Kalbura dönmüş nüfus politikası. Böyle politika mı olur ya? Yeni Şafak'ın manşeti Suriyelilerden sonra sıra kime gelecek? Bakın şimdi. Suriyelileri evlerine göndereceğiz diyen Kılıçdaroğlu mülteci düşmanlığını partisinin temel hedefi haline getirdi. Yalan bu. 3,5 milyon masumu Esed'in insafına terk etmeyi vaat eden CHP, Suriyelilerden sonra Anadolu'yu son sığınak gören hangi muhacirleri kovacak? Muhacir. He, hatırlat onu, Balkanlardan gelenleri de. Geçir oradan. Çerkes, Boşnak ve Tatarları mı, Yunanistan ve Bulgaristan göçmenleri mi, yoksa Saddam'ın zulmünden kaçanları mı? Şimdi burada anlattığınız şey, bakın şu soruya hala insanlar cevap vermiyor. Esed'in insafına terk edecek diyorsunuz ya. Ya bu Esad'ın nasıl bir insafı varsa, bayramda mı bitiyor bu insaf? Tamam ulan gelsinler affettin mi diyor bayramda. Bayram için insanlar geçiyor, gidiyor, yerleşiyorlar orada, yaşıyorlar, sonra geri dönüyorlar. Sebep? Burada hayat daha rahat. Değil kardeşim, burada hayat daha rahat falan değil. Giderek de boka sarıyor hayat. Nasıl bir şey bu ya? Bunu soruyoruz. Irkçısın sen. Lan değilim, böyle ırkçılık olmaz. Ya bunu sorgulayacağız tabii. Ama bunda ağzını açtığın zaman sosyal medyadan çöken bir grup, AKP'nin trolleri bir grup. Burada kafa karıştırılmaya çalışılıyor. Yani Abaz'ı, Çerkez'i, Tatar'ı kimi nereden kovuyorsun ya? Ne yapacaksın? Eskişehir'i mi boşaltacaksın? Ama şu anda gelen Afganlıları görüyorsun, Pakistanlıları görüyorsun. Kardeşim bunlar aynı değil. Aynı potaya sokmaya çalışıyorlar kafa karışsın diye. Değil, aynı değil. Devam edelim. Sultanlar müthiş başladı. Bugün Yeni Şafak bir fotoğraf kullanmış. Sultanlar müthiş başladı fotoğrafı. Ya bunlar gerçekten, bu yobazlar iğrenç insanlar ya. Hakikaten iğrenç insanlar. Bak çok inanarak söylüyorum bunu. Çok iğrenç insanlar bunlar. Bizim kadın voleybol milli takımımızın fotoğrafı var. Fotoğrafta giydikleri o mayo deniyor ya, şort mayo. Onun alttan bacak görünen bölümüne manşeti getirmişler. Haberin manşetini, hiçbir şey görmüyor. Ama kollar görünüyor ya, tahrik olabilir insanlar. Ciddi söylüyorum. Hani siz yobaz olduğunuz için koldan burundan falan tahrik oluyorsunuz. Çok pis ya. Çok pis. Gerçekten çok pis. Akşam Mehmetçiği izletmiş manşetiyle çıkmış. Strafford'dan Crest Vakfı CEO'suna TSK briefingi. Medyascope 140 Journos gibi medya kuruluşlarını fonlayan vakfın CEO'sunun gölge CIA'den Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güneydoğu'daki hareketliliği konusunda briefing aldı, ortaya çıktı. Ya kardeşim bak şimdi, Silahlı Kuvvetlerin askeri tesislerini izlettiler diyor. Ya Google Earth diye bir şey var, bilmiyorum duydunuz mu daha önce, bunlar görünüyor. Çok özür dileyerek söylüyorum ama yani giydiğin donun rengini biliyor adam. Hala burada ama normal. Çok normal. Çünkü şöyle bir durum var ortada. Ya bu adamlar Gezi'de çadırda atom bombası krokisi çizildiğine inanıyorlardı. Çok normal. Ya böyle bir kitle bulmuşsun tabii ki öpeceksin. Gazeteciler Cemiyeti'nin, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin şu arkada logosunu görüyorsunuz gururla. Onu mesela hedefe koymuş, utanç verici savunma diye. Çünkü Gazeteciler Cemiyeti bir açıklama yaptı. Fon kaynakları şeffaf bir şekilde açıklanıyorsa milli güvenlik sorunu söz konusu değildir dedi. E doğru. E doğru, savunduğumuz da o zaten. Fon kaynakları açıklanıyorsa, o fona bağlı olarak ne iş yapıldığı görülüyorsa bunda beis yok. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. 23 milyon kişi neyi bekliyor? Neyi? Neyi işte? Neyi ya? Ne bileyim ben neyi, ben nereden bileyim bunu? Bakan Koca yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. İstediğimiz sonuca ulaşmak için süreci tamamlamalıyız dedi. Kim yapacak bunu? Biz. Sebep? Üçtü sen yapacaksın. Her şeyi devletten bekleme. Her şey mi? Lan biz hiçbir şeyi devletten bekleyemiyoruz artık. Valla devlet beklenebilecek bir şey sunmuyor bize. Öyle bir şansımız yok. Çalışan emekliye çifte kazanç. Ama şu soruyu sorma. Emekli neden çalışmak zorunda kalsın? He? Nasıl soru lan o? Niye emekli çalışır bir ülkenin emeklisi? Yani söylüyorsun ya şimdi ben orada oturuyorum Fethiye'de köy kahvesinde oturuyorum. Ya Allah'ın İsviçreli emeklisi geliyor orada tatil yapıyor gidiyor. E sen niye yapamıyorsun? Dayı bunu soracaksın zaten. Soru bu. Sen bu tufaya gelmeyeceksin. Ben neden emekli olmuşken çalışacağım diye düşüneceksin. Onu soramazsan daha çok öperler seni. Hesap savaşı. Çok acayip haber. Günün magazin haberi. Ece Erken avukat eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile Bodrum'da bir mekana gitti. Fakat hesap yüklü geldi. Sinirler gerildi. Ünlü avukat garson ve diğer müşterilerle yumruk yumruğa kavga etti. Gece karakolda bitti. Annesi bir garsonun dişini kırmış. Abi siz ne yaşıyorsunuz? Nasıl bir durum ya? Bu arada hesabın 22 bin lira geldiği söyleniyor. Ney? Vallahi bak. 10 asgari ücret. 22 bin lira. Ne yaptınız abi yani? Nasıl bir kurban töreni falan mı yaptınız içeride? Yok artık. Üniversiteler en başarılı gençleri kapmak için çok cazip imkanlar sunuyor. Aylık 7.800 lira burs veren bile var. Boğaziçi Üniversitesi 600 lira burs, 400 lira kitap parası. ODTÜ 2.000 lira burs. İstanbul Teknik Üniversitesi 5.000 lira. Medipol 6.000 lira. Bunu yazmasa mıydınız lan? Yazdınız mı lan onu? Oğlum ben onu örnek olsun diye. Allah! Medipol mü yazmışız? Harbi mi? Ben çok özür dilerim ama yazmışsınız. Yani bunu büyük ihtimalle damar yolu açmadan kan olarak alırlar sizden. Yani damar yolu olmaz. Valla. Şöyle söyleyeyim, şırıngada iğne bile olmayabilir. Ama o kanı alırlar. Harbi mi yazdın? Vallahi. Medipol Üniversitesi. Medipol kimin ya? Yok yok yok. Öyle bir üniversite yok. Saçma, öyle bir üniversite yok. Vay arkadaş ya. Peki bu insanlar niye veriyorlar paraları? Bu çocuklar pırlanta gibi. Mesela neden görüyor musun? Bak Boğaziçi Üniversitesi 600 lira burs, 400 lira kitap parası veriyor. Neden? Neden mesela Boğaziçi Üniversitesi'nin Medipol gibi gel sana 6.000 lira vereyim deme lüksü yok? Çünkü zaten en iyileri tercih ediyor orayı. O yüzden zulmediyorsun Boğaziçi'ne işte. Bu yaptığın haber var ya, geri zekalılığının simgesi. Elinle dökmüşsün. Ya o değildi. Medipol'ü yazmaya dedik iyiydi. Araya gacırdamış valla. İyi, kötü. Saldırgana iyi koruma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin militan can kurtaranları Şile'de A Haber ekibine saldırdı. CHP'nin ortağı İyi Parti ise bu skandala sahip çıktı. Bak ortada CHP'li yok görüyor musun? Mesela. Ama CHP'nin ortağı İyi Parti diyor. Akılda kalsın hocam öyle yazalım. Da Medipol olmadı işte o. Telefon gelirse bağlamayın bari. Bayramda 50 kurban. Kurban Bayramı tatilinin 9 günlük trafik kazası bilançosu açıklandı. 50 kişi yaşamını yitirdi. 373 kişi de yaralandı. Al. Ulusal güvenlik sorunu mu arıyorsun bu? Bu ulusal güvenlik sorunu. Ne yapıyorsun? Hiç. Hiçbir zaman yapmadın ki zaten. Hocam, canım, biz bir yıllık evliyiz. Üçtür ama neyse. Çocuğumuz olmuyor. Bir yıllık evlisiniz olmuyor. Ama daha yeni, daha olur dur. Arkadaşım, Allah, arkadaşının da senin de plastik bardakla çay içiyorum diye çocuğumun olmadığını söyledi. Bu doğru olabilir mi? Ney? Plastik bardak. Ben bundan sonra kadın doğumcu bir arkadaşımı aradım. Bu sabahın köründe yani haksızlık da ettim biraz ama yani neyse sever beni. Ona sordum bunu. Dedi ki çüş, çüş, çüş. Yani bir insan sadece plastik bardakla çay içiyor diye çocuğu olan bunu nasıl söyler bir insan? Dedim ki onu söyleyen o değil. Çünkü ben de daha bu bölümünü okumuştum. Fakat altını okudum. Kapattıktan sonra bir utancımdan da bir daha arayamadım. Çok ilgisi var. Ne? Bisfenol ve ftalat içeren plastik paketler ve pet şişeler östrojen yani kadınlık hormonu benzeri maddeler açığa çıkarır. Bu durum sperm sayını azaltabilir. Sıcak suyla karşılaşan bu plastikler normalden 55 kat daha fazla bisfenol salgılar. Bu da sperm sayısını daha fazla etkiler. Bundan dolayı bu tip alışkanlığı olan erkeklerin sperm sayı ve spermleri sayı ve kalite olarak azalabilir. Bu da erkek kaynaklı infertiliteye yani çocuk sahibi olamamaya kısırlık demeye çalışıyor. Neden olabilir? Plastikle sıcak su ve gıda tüketmeyin. Tüketmeyin. Zaten tüketmeyin. Bu dediği doğru. Ama kısırlığı buna bağlamak. Ya gerçekten bu. Ulusal güvenlik sorunu mu arıyorsun? Al sana ulusal güvenlik sorunu. Şimdi bunu okuyan birçok insan diyecek ki aha geçen hafta içtik lan. Ya o değil mi ya? Müsel abilerde oturur. Tüh ya. Tam da bu haftaya niyetliydik ya. Hani öyle diye de konuştuyduk. Yazın şey yaparsak yani tohum çalışmaları, tohumlama çalışmalarını yazdan yaparsak önümüzdeki böyle bahar serinliğinde doğum olur diye. İçmeye yedik o çayı. Nafiz Bey, babam 11 yıldır alkol kullanıyor. 11 yıl. 11 mi yazdın? Eskiden de kullanırdı. Son 11 yılla alakası yok. Babanız niye içiyor sordunuz mu hiç? Ya onu konuşmayalım. Bir başka bir şey konuşacağız biz. Mesela son 11 yılda canını sıkacak gelişmeler oldu mu? Ülke olur, ekonomi olur. Ya. Onlar değil ya. Atlayalım o bölümü. O bölüm değil. Dayım da alkol alırdı. Ve sirozdan öldü. O zaman babanıza da kesin bir şey olur. Ha babanızla dayınız arasında akrabalık yok biliyorsunuz. Anneniz sadece geçiş noktası. Birinin eşi birinin kız kardeşi de. Ama bu gerizekalılıkla sıçrar o gen size. Kesin. Alkol alanlar ne zaman siroz olur? Bugün en kaçı? 26'sı. İşte 12'ye çeyrek kala falan. Abi bu nasıl soru? Siroz olca bir ayın var. Doldu işte bugün 26'sından say. Tamam yani Ağustos'un 26'sına. Cevaba bak. Her beden dünyada tektir. Aha. Geldi gönüllerin sultanı. Karaciğer ne zaman iflas eder bilinmez. Ancak sürekli alkol kullanımı karaciğerin çalışmasını bozar. Sigara, hepatit mikrobu gibi çeşitli nedenler karaciğer yetersizliği gelişme süresini kısaltabilir. Sadece karaciğer değil, kalp, beyin, pankreas başta olmak üzere tüm beden alkolden kötü etkilenir. Bir sürü kanserin gelişme riski artar. Ama bunu babana anlat. Hatta anlatma, alkole bağlı hastalık yaşayan kişiler bul. Ne? Adsız alkolikler. Vallahi bak, bul diyor bunları topla. Hani işte merhaba ben Ünsal. Büyük sıkıntı. Ya da yok benim sıkıntım ya geç. Babanla konuştur. Göstermek söylemekten iyidir ki bu cümle beni çok korkuttu. Ya bundan sonra bu sayfada neler görebileceğimizi düşünüyorum. Son pişmanlık da kimsenin işine yaramıyor. Ne anladınız bu mektuptan? Ne zaman siroz olurmuş insanlar? Sirozu bırak diyor. Bul diyor alkolikleri falan diyor. Topla babanın başına. Aha baba bak bu alkolik. Alkolik misin? Alkoliyim abi. Anlat babama. Abi çok pis bir şey. Tamam teşekkür ederim. Sen gel. Kimsin sen? Alkoliyim abi. Anlat. Abi çok pis bir şey. Bildiğin tamam gidebilirsin. Siz bir şey anladınız mı? Bunun sağlıkla bir alakası var mı anlattığının? Göster diyor, göster. Hocam geçen hafta, çok affedersin, ya galiba benim penisim biraz eğri diyen bir arkadaş vardı, hatırlıyor musun? Sana mektup gelmişti. Neden o arkadaşa da göster demedin? Düz olanları bul. Düz olanları yan yana çıkart. Gösterme, boş ver. Tamam tamam gösterme. Tamam gösterme. Hocam bu işin ucu gider. Ben sana söyleyeyim. Yani göstermek söylemekten iyidir. Bu sayfa için iyi bir şey olmamış ya sanki. Herkes gösterirse bize bir şey olmaz, sen mağdur olursun. Yani mektuplar sana geliyor. Sonuçta bana gelen giden yok. Büyük mağdur olursun, incinirsin, yine de sen bilirsin. Bana ne ya? Ne atıyorsan ye. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaki kitabı görüyorsunuz. Bu hafta boyunca duracak. Cuma günü size biraz daha ayrıntılı anlatacağım. Çünkü Cumhur Hoca'nın kitabı, Cumhur Ertekin'in Zulmün Tarihi kitabı, Siyah Kitap'tan çıkmıştı. Hakikaten benim çok uzunca bir süredir, zaman zaman söylüyorum size, koklayarak okuduğum kitaplardan biri oldu. Bitmesin diye yavaş yavaş okuyorum. Gerçekten yavaş yavaş okuyorum. Ve şuna bakıyorum. Burada bizim tarihimizin, biz derken insanlığın tarihinin gerçekten bir zulümler tarihi olduğunu o kadar güzel örneklerle anlatmış, o kadar akılda kalıcı ögelerle beslemiş ki bunu, hakikaten kitap ilerledikçe kafanıza belirli noktalarda bir takım kıvılcımlar atıyor. O gün yaşananlarla, 2400 yıl önce Çin'de yaşananlarla bugün yaşananlar arasında bir fark olmadığını görüyorsunuz mesela. Yani zulmün tarihinde, zulmün içinde değilmiş gibi gösterilen bir takım insanların bizatihi zalim olduğunu görüyorsunuz. Özellikle ısrarla tavsiye ederim hepinize. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Uzunca bir aradan geldi. Uzunca bir aradan sonra geldi bugün yayın. O yüzden iyi oldu. Özdeşmişiz karşılıklı. Ya bu yayın sürsün. Çünkü burada konuşulanlar başka yerlerde konuşulmuyor. Bu yayının devamı için ben ne yapabilirim diyorsanız eğer, yapabileceğiniz birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla destek vermek. Patreon.com Ünsal Ünlü. Bir tanesi YouTube'u açmak, abone olmak, ki çok önemli bir destek bu. Parasız pulsuz bir şey bu. Sadece bir mail adresi yazarak abone olacaksınız. Ondan sonra isterseniz yanında katıl diye bir düğme var. O bu yayını aylık küçük desteklerle destekleyebilmeniz için. Hatta şimdi Timur'un önerisiyle bu süper chat diye bir şey açtım. Nasıl çalıştığını bilmiyorum. Sadece aç abi diye de açtım. O hikaye. Abone olduktan sonra sizden özel ricam. Onları kullanırsınız, kullanmazsınız. Çok önemli değil o hikayeler. Şu yukarı doğru baş parmak işareti var ya, beğen tuşu. Lütfen eğer beğendiyseniz yayını, lütfen ona dokunun. Ona üşenmeyin. Çünkü bu YouTube bu yayını başkalarına da önerecek demek. Bakın şu anda eş zamanlı olarak 1600 kişi izliyor. 800 kişi, sadece yarısı beğen tuşuna dokunmuş. Oysa bu önemli. Gerçekten önemli. Ama YouTube içinde işte o destek mecraları var. Bir takım böyle canlı destek atmak artık mümkünmüş YouTube içinden. Hatta bizim takımdan ayrı Düz Koşu yayınında da oldu. O artık yapılabiliyormuş. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Yani size anlatabilecek bir şeyim yok. Onu cuma günü eğer hani olursa, yaşarsam ona ilişkin bir şey anlatırım ne olduğunu. Şu anda çok fazla bilmiyorum. Bunun dışında unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bugünden sonra da değişmedi, değişmeyecek. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Çünkü kurtuluş yok tek başına işte. Daha ne söyleyeyim ben size? Bir olmazsak, birlikte olmazsak, konuşmazsak, konuşamazsak ilerleme şansımız yok. Gerçekten farklı fikirleri bir araya getireceğiz. Konuşacağız, anlatacağız ki buradan bir şey çıkartabilelim. Nedir o çıkacak şey? Ülkenin yararına olacak şey. Neyse o. Bugünden onu öngörmek mümkün değil. Yarın sabah görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, şahane, çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.